Ayrım 40, sayfa 325. Falih Rıfkı Atay'ın kitabına verdiği isimden yola çıkarsak, Atatürk neydi sorusunun cevabı bence bu konuşmada gizlidir. 21 Aralık 1937 tarihli bu konuşmanın gösterdiği Atatürk şudur. 1. Türkiye gibi diğer İslam ülkelerinin de bağımsız olmasını çok istemektedir. Ben söylüyorum ki İslam alemi ve Suriye milleti ve devleti tamamıyla ve katiyen bağımsız olmalıdır. 2. Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı yöneticilerinden Suriye ve Irak'a bağımsızlık verilmesini istemesi, yalın gerçekçiliğinin, şaşırtan öngörüsünün ve açık sözlüğünün kanıtıdır. Çünkü o, daha Birinci Dünya Savaşı öncesinde artık Osmanlı'nın dağılma sürecinin önlenemeyeceğini görmüştür. Atatürk'ün dediği yapılsaydı belki sonraki savaşlarda on binlerce vatan evladı kaybedilmeyecek, Anadolu ve civarı daha iyi savunulacağı için Türkiye işgal edilemeyecek ve belki de bağımsız Suriye ve Irak emperyalizmin pençesine hiç düşmeyecekti. Tarih acı tecrübelerden sonra Atatürk'ü haklı çıkarmıştır. 3. Genelde tüm İslam dünyasının, özelde ise Suriye'nin bağımsızlığı için emperyalist ülkelere karşı bizzat mücadele etmeye söz vermiş, yemin etmiştir. Hepimiz Müslümanız. Yemin ederim ki, namusum üzerine söylerim ki bırakmam. Çok temenni ederim ki Fransız hükümeti aklını başına toplasın. Namusum üzerine söylüyorum, bırakmam. Kendileri bilirler. Fakat daima Türkiye Cumhuriyeti'nin arzu ettiği şey Suriye'nin bağımsız bir devlet olmasıdır. Fakat Fransızlar bunu istemiyorlar. Suriye'yi kıskıvrak ellerine almak istiyorlar. Eğer Suriyeliler isterlerse ben bunu, Suriye'nin bağımsızlığı, yapacağım. Ben ve hükümetim sizin tam bağımsızlığınızı istiyoruz. Eğer Fransızlar engel olurlarsa Fransızlara da söyleyecek sözlerimiz vardır. Ona da kefilim. Suriyelilerin ordusu yoktur. Fakat bizim ordumuz kafidir. Söz veriyorum. İcap ederse girerim ve sonra yine çıkarım. Atatürk bu son sözleriyle Suriye'yi istila amacı gütmediğinin de altını çizmiştir. Suriye'yi işgal etmeyi de değil, Rus Suriye'nin emperyalizmden kurtulup bağımsız olmasını amaçlamıştır. Hep göz ardı edilmesine rağmen Atatürk en az Hatay'ın ana vatana katılması kadar dost ve kardeş ülke Suriye'nin bağımsızlığını da istemiştir. 4. Müslüman ülkelerin Fransızlarla, İngilizlerle dost olmaları için onların da Müslüman ülkelerin bağımsızlığına saygı duyması gerektiğini söylemiştir. Fransızlarla, İngilizlerle, herkesle dost olalım. Fakat benliğimizi kaybetmeyelim. Onlar da artık bizim varlığımızı, kıymetimizi anlasınlar. Bağımsızlığa hürmet etsinler. 5. Hatay meselesini bir şeref ve namus meselesi olarak görmüştür. Hatay nedir? Küçük bir şey. Ben onu bize verin demiyorum. Bu mesele benim için namus meselesidir. Bu meseleyi halledeceğiz. Bu namus meselesidir. Bunun için en büyük tehlikeyi bile göze alırım. 6. Dünyadaki ilk anti-emperyalist savaşın önderi Atatürk, 1937'de de tıpkı 1921-1922'deki gibi işgalci emperyalizmin üstüne atlamaya hazırdır. Bir Müslüman ve kardeş ülkenin Suriye'nin tam bağımsızlığı için Fransa'ya çok ağır sözlerle meydan okumuştur. Fransızlar akıllarını başlarına alsınlar. Fransızlar evvela kendileri adam olsunlar. Eğer Fransızlar engel olursa Fransızlara da söyleyecek sözlerimiz vardır. Fransızlar Suriye'yi terk edeceklerdir. Ayrıca Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında Irak ve Suriye örgütleriyle geliştirdiği bir Irak-Suriye-Türkiye Konfederasyonu planı vardır. Bu planı Atatürk'ün 1937'de Suriye Başbakanı Cemil Mardam'a söylediği yukarıdaki sözlerle birlikte düşününce ortaya müthiş bir Atatürk vizyonu çıkmaktadır. Bağımsız Suriye ve bağımsız Irak hayali maalesef Atatürk'ün sağlığında gerçekleşmemiştir. Ancak Atatürk o günün geleceğinden emindir. Ankara'da 26 Mart 1933 günü Mısır Büyükelçiliğini ziyaret edip gün ağarana kadar Mısırlı yetkililerle yaptığı görüşmede güneşin ilk ışıkları belirirken şu öngörüde bulunmuştur. Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün nasıl ağardığını görüyorsam uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak olan daha çok kardeş millet var. Onların yeniden doğuşları şüphesiz ki terakkiye, ilerlemeye ve refaha müteveccih yönelmiş olarak vuku bulacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen manileri yenecekler ve kendilerini bekleyen istikbale ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir. Size bu sözleri söylerken Cumhur Reisi değil, sadece Türk milletinin bir ferdi olarak Mustafa Kemal olarak söylüyorum. Bu hususu bilhassa nazara dikkatinizi çekerim. Tam bağımsızlığın, tam bağımsız Irak'ın ve tam bağımsız Suriye'nin ne anlama geldiği, Irak ve Suriye'nin bugün içinde bulundukları bölünmüşlüğe ve iç savaşa bakınca çok daha iyi anlaşılmaktadır. Yalan 15. Atatürk ve Azerbaycan. Atatürk, Azerbaycan'ı Ruslara satmıştır. Azerbaycan'ı Atatürk'ün Ruslara sattığı iddiası, malum saray sortarısı Fesledil'in uydurmasıdır. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin 11. maddesi gereğince Türk ordusu 1918'de Azerbaycan'ı boşaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun üzerine Nahçıvan Ermenilerin saldırısına uğramıştır. Atatürk Nahçıvan'a yönelik Ermeni saldırılarını şiddetle protesto etmiştir. Hatta Nahçıvan savunması için gizlice bölgeye asker ve subay göndermiştir. 1920 sonbaharında Türk ordularının Ermenileri mağlup edip Gümrü Anlaşması'nı imzalamasıyla Nahçıvan'ın Türkiye'nin himayesine girdiği günlerde Sovyet etkisindeki Azerbaycan Komünist Partisi Sovyet Ermenistan'ı ile iyi ilişkiler kurmak amacıyla Nahçıvan ve Zengezur'u Ermenistan'a vermiştir. Bu karar 1 Aralık 1920'de Azerbaycan'ın komünist lideri Doktor Neriman Nerimanov tarafından açıklanmıştır. Ancak Nahçıvan'a büyük önem veren Atatürk, Ruslarla anlaşma yapmaya gönderdiği Yusuf Kemal Bey'e Nahçıvan Türk kapısıdır. Bu hususu nazar itibarı alarak elinizden geleni yaptırınız emrini vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Bolşevik Ruslarla yaptığı Moskova Anlaşması'nın 16 Mart 1921 3. maddesiyle Nahçıvan vilayeti arazisinde Azerbaycan'ın himayesinde ve Azerbaycan'ın hiçbir devlete bırakmaması koşuluyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kurulmasına karar verilmiştir. Yusuf Kemal Bey Ankara'ya dönüp anlaşmayı Atatürk'e arz ederken "Muhterem Paşam, Nahçıvan'ın üzerinde elden geleni yaptık." deyince Atatürk, "Yusuf Kemal Bey, kapımız mevcudiyetini muhafaza ediyor. Bizim için mühim olan budur." cevabını vermiştir. 27-28 Nisan 1920'de Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştur. Atatürk, milli mücadele yıllarında Azerbaycan'la dostça ilişkiler kurmuştur. 15 Ağustos 1920'de Memduh Şevket Bey'i Azerbaycan'a mümessil ve Yüzbaşı Ömer Lütfi Efendi'yi de askeri ateşe olarak atamıştır. 1921'de de Azerbaycan'da İbrahim Ebilov'u temsilci olarak Ankara'ya göndermiştir. İbrahim Ebilov, güven mektubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Atatürk'e sunarken şunları söylemiştir. Muhterem Gazi Hazretleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Şanlı Ordusu'nun Başkumandanı Zat-ı Alileri vasıtasıyla Azerbaycan İçtimai Şura Hükümeti'nin ve Azeri Türklerinin kardeşlik selamını huzur-u alilerine müsaadenizle takdim ederim. Rusya İnkılabı Kebiri sayesinde esaretten halas ve muratlarına nail olan Azeri Türkleri bir vücut gibi Türk halkının şadanlığını kendi şadanlığı ve matemini kendi matemi bilerek son katre kanları kalıncaya kadar Türkiye'nin ve bütün şark mazlumlarının halas olması için aziz evlatlarını kurban etmekten vazgeçmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Atatürk de kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin temsilcisi İbrahim Ebilov'a cevaben yaptığı konuşmada şunları söylemiştir. Rumeli ve Anadolu halkı Azeri kardeşlerinin kalbi kendi kalbi gibi çarptığını bilirler. Bunun için getirdiğiniz tuhfe-i selamın ne kadar derin ve âli hissin eseri olduğunu takdir eder ve bu selamı alırken Azeri Türklerinin de bir daha esarete düşmemeleri ve hukuklarının payimal edilmemesi temenni ve arzusunu isar eder. Azeri Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimiz olduğu için onların muratlarına nail olmaları, hür ve müstakil olarak yaşamaları bizi pek ziyade sevindirir. Türk'ün saadeti ve mazlumların halası yolunda Azerbaycan Türklerinin de kanını dökmeye amade bulunduklarına dair olan beyanatınız, istilacılara karşı Türk'ün ve mazlumların kuvvetini artıran pek kıymetli bir sözdür. 18 Kasım 1921'de saat 13'te yapılan büyük bir merasimle Ebilov'un ricası üzerine Azerbaycan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti bayrağını Ankara Cebeci'deki temsilcilik binasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkomutan olarak bizzat Atatürk çekmiştir. Bu sırada yaptığı konuşmada da şunları söylemiştir. Aziz arkadaşımız Ebilov Hazretleri bugün Azerbaycan'ın istiklalini temsil eden sancağı çekerken ellerimin bir takım hissiyat ve teessürat ile mütarik olduğunu duyuyorum. Fil hakika sancağı çeken benim ellerimdi. Fakat ellerimi tahrik eden, bugünkü bayramda manen müşterek olan bütün Türkiye halkının hakiki ve samimi kardeşlik hissiyatıydı. Atatürk konuşmasını, milli hudutlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamak istiyoruz. Rumeli ve Anadolu Türkleri, Azeri kardeşlerinin kendileri için besledikleri güzel duyguları bilirler. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği diyerek bitirmiştir. Kardeş Azerbaycan, Kurtuluş Savaşı'nda Başkan Nerimanov eliyle Türkiye'ye maddi yardımda da bulunmuştur. Atatürk 3 Mayıs 1920'de Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı bir mektupta şu anda devlette bir kuruş para kalmadı. İçeride devlette para bulabileceğimiz bir kaynak da yok. Başka kaynaklardan para buluncaya kadar Azerbaycan hükümetinden en yüksek miktarda borç para almamız için gerekeni yapmanızı rica ederim demiş. Karabekir Paşa da gereğini yapıp Azerbaycan'dan borç para istemiştir. Atatürk ayrıca 1921'de Nerimanov'a doğrudan bir mektup göndererek borç para istemiştir. Nerimanov 23 Mart 1921'de Atatürk'e gönderdiği cevabi mektupta şöyle demiştir. Paşam, Türk milletinde bir anane vardır. Kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş her durumda kardeşin elinden tutar. Biz kardeş halklarız. Her zaman ve her şartta birbirimizin elinden tutacağız. Bugün yaptığımız bir kardeşin yaptığından başka bir şey değildir. Nerimanov'un özel emriyle Azerbaycan hükümeti kardeş Türk halkına yürüttüğü bağımsızlık savaşı müddetince her ay 62 sistern ve 3 vagon kerosin göndermeyi taahhüt etmiştir. Bu çerçevede Azerbaycan hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine gönderdiği belli başlı yardımlar şöyledir. 1. Mayıs 1921 ile Ağustos 1922 arasında ayda 62 sistern petrol. 2. 1922'de 9000 tondan fazla kerosin ve 350 ton benzin. 3. 1921'de 500 kilo altın, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun 200 kilosunu bütçeye ayırmış, 300 kilosuyla silah ve mühimmat almıştır. 4. 1921'de 30 sistern petrol, 2 sistern benzin ve 8 sistern yağ. Bu yardımlar sayesinde savaş boyunca Türkiye'de petrol sıkıntısı çekilmemiştir. Nerimanov, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından duyduğu mutluluğu dile getirmek için 19 Ağustos 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir mektup göndermiştir. "Emperyalizme karşı birlikte hareket etmekten başka yolumuz yoktur" diye başlayan mektubunu, "Birlikte hareket edilmediği takdirde ne sizin ne de bütün mazlum doğu milletleri için hiçbir kurtuluş yolu kalmayacaktır" diye bitirmiştir. Nerimanov, Nisan 1921'de bu sefer de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci kuruluş yıl dönümü kutlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Atatürk'e gönderdiği mektupta Türkiye'nin kısa sürede kazandığı başarılardan övgüyle söz edip Azerbaycan ve Türkiye dostluğuna vurgu yaptıktan sonra mektubunu "Yaşasın devrimci Türkiye, yaşasın Sovyet Federasyonu ile Türkiye'nin dostluğu" diye bitirmiştir. Nerimanov yine 1921'de Atatürk'e gönderdiği başka bir mektubunu "Yaşasın Doğu Devrimi'nin başkomutanı Mustafa Kemal Paşa" diye bitirmiştir. Birinci ve ikinci İnönü Savaşları'nın kazanılması Azerbaycan'ı da çok sevindirmiştir. Nerimanov'un özel emriyle Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mirze Davut Hüseyinov, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na çektiği telgrafta, "Emperyalizme karşı kazandığı büyük zaferden dolayı kardeş Türk halkını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve onun reisi Mustafa Kemal Paşa'yı Azerbaycan Sovyet Sosyalist Halk Cumhuriyeti adına kutluyor ve tebrik ediyoruz" diyerek Azerbaycan halkının bu zaferin şerefine Türkiye'ye 30 vagon petrol, 2 vagon benzin, 8 vagon gaz yağı gönderdiğini bildirmiştir. Azerbaycan Devlet Başkanı Neriman Nerimanov'un Türk milli mücadelesine en önemli katkılarından biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya'nın yakınlaşmasında ve Sovyet yardımının Türkiye'ye ulaşmasında çok büyük bir rol oynamış olmasıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında elinden geldiğince Azerbaycan'ın bağımsızlığına vurgu yapan Atatürk, Cumhuriyet döneminde de Azerbaycan'la kültürel ilişkilere önem vermiştir. Örneğin 1926'da Bolşevikler Azerbaycan'ı Latin alfabesine geçirince, Atatürk de 1928'de Türkiye'de Latin alfabesini kabul etmiştir. Böylece iki kardeş ülke arasındaki kültürel ilişkilerin zayıflamasına engel olmak istemiştir. Atatürk'ün 1930'larda kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları'nın ortak amaçlarından biri, tüm Orta Asya Türk halklarıyla olduğu gibi Azeri Türkleriyle de tarihsel ve kültürel derinlik kurulmasını sağlamaktır. İstanbul Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünü, Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kurdurmasında yine Asya'daki soydaş Türklerle köken birliğine, kültürel akrabalığa önem vermesi etkili olmuştur. Ayrım sonu. Sayfa 334.